Ayrım 38. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 543. 10 Mayıs 1959. Ziya Bey. Dipnot. Mektup burada bitiyor. Size yazıp da gönderilmemiş dosyamda 13 uzun mektup var. Bunları içimi boşaltmak için yazdım ama kalbinizi kırmamak için göndermedim. Şimdi son mektubunuzdaki ağır hakaretlerden sonra ben de size layık olduğunuz cevabı üzülerek veriyorum. Bunun mesuliyeti benim değil, sizindir. Tarafsız insanlar her ikimizin birbirine yazdığı mektupları okurlarsa kimin haklı olduğu anlaşılır. Siz Ziya Bey, kendinizi sevdirmek, saydırmak için elinizden ne gelirse yapıyorsunuz. Yalnız bana değil, herkese yapıyorsunuz. Ve ilk defa bunu benden duyun. Sizi hiç ama hiç kimse sevmiyor. Akbaba çalışanları var ya, bunların hiçbiri sizi sevmiyorlar. Bu bir gerçektir. Size bu yaşınızdan sonra yazmak istemezdim ama beni bunları yazdırmaya siz zorladınız. Belki de hayatınızda tanıdığınız insanlar içinde sizi herkesten çok seven, sayan yalnız bendim. Benim de sevgimi, saygımı miras yedi hovarda gibi harcadınız. Size bu mektubu yazıncaya kadar bilerek hiçbir an saygısızlık etmedim. Ama bugün açıkça hesaplaşmanın zamanı geldi. Bunu siz istediniz. Ben sizin sözlerinize, haksızlıklarınıza, hakaretlerinize yıllarca dayandım. Şimdi de dayanmak sırası sizde. Ziya Bey, siz ikide bir kalbim var diye hassas olduğunuzu söylersiniz. Birazcık insaf edin, sizin kalbiniz var da siz hassassınız da bizim kalbimiz yok mu? Bizim kalbimiz taş mı? Biz odun muyuz? Yani Yusuf Ziya Ortaç kalbi olan, hassas olan bir adam, Aziz Nesin de dünyanın en kaba taş gibi, odun gibi yaratığı, öyle mi? Bana her istediğinizi söylediniz, hakaretler ettiniz, haksızlıklar ettiniz. Sesimi çıkarmadım. Neden? Şöyle düşündüm. Yusuf Ziya Ortaç benden yaşlı adamdır. Türk edebiyat tarihinde yeri vardır. Ben daha çocukken o ünlü bir şairdi. Basınımıza hizmetleri vardır, bana da iyilikleri vardır. Ziya Bey, ben bu yaşıma geldim. Sizin hakaretlerinize dayandığım kadar hiç kimsenin en küçük sözüne dayanmadım. Neden zorlaya zorlaya yazdırıyorsunuz? Sabahleyin Akbaba'ya gelip kimin yüzüne bakıyorsanız sizi hiçbiri sevmiyor. Ben o Akbaba'da yıllarca sizi sevmeleri için çalıştım. Ama yaptıklarımı sizin gibi ikide bir yüze vurmadım, başa kalkmadım. Size orada en bağlı olan Kadri var. O da sizi sevmez. Ancak vazifesine bağlıdır. Öbürleri en küçük bir imkan bulsunlar, sizi yüzüstü bırakırlar. Bu sözlerimi sizin ve onların yanında da söylerim, hiç kimseden çekinmem. Yalnız söylemekle kalmam, ispat da ederim. Ama ben sizin ne aleyhinizde bir hakarette bulundum, ne arkanızdan konuştum. Benim davranışlarımı aleyhinizde olarak yorumlamanız, hareketlerimin dobralığından, açık yürekliliğimden ileri geliyor. Dinleyiniz beni, siz bir merhamet tellalısınız. Etrafınızda bulunanlara, size faydası olanlara, cebinizden 10 para çıkmamak üzere iyilikler yapar, sonra bu iyiliklerin faizlerini cebinize aktarırsınız. Bununla da kalmaz, kime en küçük bir iyilikte bulunduysanız, bunu 1000 kere başlarına kakar herkese ilan edersiniz. Son defa oğlum Ateş kaybolduğu zaman bana şöyle dediniz. Başvekillik müsteşarı Ahmet Salih Korur'a yazayım da alakadar olsun. En yardıma muhtaç olduğum o sırada aman yazmayın dedim. Neden? Sizden iyilik görmekten korkuyorum. Eğer Ahmet Salih Korur'a bir mektup yazsaydınız, bana yazdığınız son mektupta sıraladığınız iyilikler arasında bir de onu sayacaktınız. Hiç olmazsa bir iyiliğinizden kurtuldum. Yalnız ben değil, sizi tanımış olan herkes sizin kendilerine iyilik yapmanızdan korkuyorlar. Ziya Bey, yapmacık numara hiçbir zaman sonuna kadar yürümez. Siz kalbim var demeyin bize, kalbi varmış gibi görünüyorsunuz. Ve siz ancak sizinle münasebeti olanları sevmiş gibi görünüyorsunuz. O münasebet kesilince sevmiş gibi göründüğünüz adam dünyanın en kötü kişisi oluyor sizin için. Sizin ağır sözleriniz yüzünden gecelerce uyuyamadığım oldu. Bir gün telefonda hakaret ettiniz, bütün gece uyumadım, ne yaptığımı bilemedim. Az kalsın o gecenin dalgınlığı yüzünden evi yakıyordum. Gece yarısından sonra komşular gelip kurtardılar. Siz bir iyilik meleği gibi görünüyorsunuz. Kaç kere, kaç kişiye Turhan'ın ciğerlerinde hakkım var dediniz. Nedir yaptığınız Turhan'a? Kartınızın arkasına 2 satır yazıp hastaneye yatırmak değil mi? Bunu herkese 1000 kere ilan ettiniz. Turhan elinden gelse ciğerini çıkarıp alın iyiliğinizi diye önünüze atacak. Ayıp değil mi Ziya Bey? Dünyada iyilik eden yalnız siz misiniz? Yaşayan her insanın birbirine elbette iyilikleri olur. Bu iyilik borcu hiç mi ödenmez? Hep mi yüze vurulur? Sizden başka iyilik yapan yok mu? Benim kendi çapımda etrafıma yaptığım iyilikler sizinkilerden pek çoktur. Hatta Akbaba'da çalışanlara bile ben sizden çok iyilik etmişimdir. Hem de benim yaptıklarım tamamıyla hasbidir. Dipnot çıkar düşünmeden Tanrı aşkına. Karşılığında hiçbir şey beklemedim. Siz bana iyilik ettiniz de ben size hiçbir iyilik etmedim. Bu borcumu ödemeye çalışmadım mı? Ne diye bunları bin kere başıma kakıp duruyorsunuz? Pişman oldum. Keşke Akbaba'ya hiç gelmeseydim de bana iyilik edemeseydiniz. Akbaba olmasaydı yoksa ben açlıktan ölecek miydim? Kendi yaptıklarınızı, kendi söylediklerinizi unutuyorsunuz. Sonra biz en küçük bir şey yaptık mı size göre suçlu oluyoruz. Hemen benim kalbim var demeye başlıyorsunuz. Ziya Bey, bu mektubum acı ama siz bana çok daha acı sözler söylediniz. Mektubunuzdaki maddelere yine madde madde cevap vereceğim. 1. Ben Akbaba'ya işsiz aç olduğum için gelmedim. Kendim de yazı getirmedim. Selami beni Bayi Nihat'ın dükkanında gördü. Akbaba'ya yazı yazmamı söyledi. Ondan sonra 3 kere yolda karşılaştık. Yine yazı yazmamı söyledi. Ben Akbaba'ya böylece yazı getirdim. Akbaba'ya yazmaya başladığım zamanlar şuralara röportajlar, imzasız yazılar, romanlar, hikayeler yazıyordu. Hafta, Yelpaze, Hürriyet, Yeni Mecmua ve daha başka dergiler. Buralardan aldığım paraların toplamı Akbaba'dan aldığımdan çoktu. Ama ben mizah yazmak istiyorum. Çünkü istikbali mizahta görüyordum. Yazılarımı Akbaba'ya koymakla bana iyilik ettiniz. Bunu her zaman her yerde söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Ama bunu ben söyledikten sonra artık başıma kakıp durmayın. Siz beni açlıktan kurtarmadınız. Ben başka yerlerde de imzasız yazıyordum. Siz de bana imzasız yazdırdınız. Başka yerlerden daha çok para alıyordum. Sizden daha az alıyordum. Ne var ki ben mizah yazısı yazmak istiyordum. Sizin de işinize geldiği için bana bu imkanı verdiniz. Hepsi budur. 2. Şöyle diyorsunuz. Sana bilhassa mübalağalı sevgi, saygı, yakınlık gösterdim. İnsanlara, cemiyete karşı itimatsızlığını kırmak, seni bir muhabbet, bir dostluk ile sarsıp kendine getirmek için. Boşuna zahmet etmişsiniz. Benim insanlara, cemiyete bugün de itimadım yok. Nasıl itimadım olsun ki o cemaatte en iyi insan olarak siz kendinizi gösteriyorsunuz? Böyle bir cemaate, böyle insanlara itimat olur mu? Yok, hiçbirinize itimadım yok. Siz bana benim için değil, kendiniz için muhabbet gösterdiniz. Gerçekten beni sevmiş olsaydınız, benimle yazı ilginiz kalmadığı zaman da beni severdiniz. Akbaba'ya yazı yazmadığım zaman kötü oldum, yazdığım zaman iyi oldum. Siz beni sevmediniz, banka kredisi gibi bana sevgi kredisi açtınız. Sonra da bunu bana faiziyle ödettiniz. Ama ben Akbaba'dan ayrıldığım, bana ağır sözler söylediğiniz zaman da sizin için kötü bir şey söylemedim. Rakiplerim dediğiniz adamlar önünde sizi değerlendirdim. 3. Şöyle diyorsunuz, Akbaba'da çalışmaya başladık. Valiye, emniyet müdürüne, başvekile haber verdim. Siyasi havayı teneffüs edilir hale getirmek şarttı. Aman Ziya Bey, siz bunları yaptınız diye ben memnun mu oldum sanıyorsunuz? Bunlar da mı iyilikleriniz arasında? Siz valiye, emniyet müdürüne, başvekile benim iyiliğim için mi haber verdiniz yoksa Akbaba için mi? Düpedüz korktunuz, çekindiniz. Hem de bana yazı yazdırmak istiyordunuz. Akbaba'yı garantiye almak için resmi şahıslara haber verdiniz. Onlar size yazamaz deselerdi ne olacaktı? Ben o zaman da başka yerlere yazılar yazıyordum, şimdi de yazıyorum. Sizden başka hiç kimse benim yazı yazmam için başvekilden izin istemedi. Ama siz kendi namınıza ihtiyatlı bir adam olduğunuz için böyle davrandınız. Valiye, emniyet müdürüne, başvekile söylediniz de benim için ne oldu? 6-7 Eylül'de hiç suçum yokken beni hapsetmediler mi? Ben nasıl olsa imzasız yazıyorum. Haber verirseniz benim için ne olacak? Ayrıca söyleyeyim ki bu haber verişiniz beni hiç de sevindirmedi. Aman Ziya Bey, hiç olmazsa bunu iyilikleriniz arasında saymayınız. İyilikleriniz arasında saydıklarınızdan bir tanesi sizin namınıza oldukça utanılacak bir hadisedir. Aynen yazdığınız iyilik satırlarını buraya alıyorum. Sonra fena günlerin birikmiş sıkıntıları vardı. Ufak miskin borçlar, kapıcılıktan apartman sahibi olmuş insanlara karşı güç durumlar. Bunları da tasfiye etmek için şahsen borç alıp sana verdim. Ziya Bey, çok ayıp. Benim miskin borçlarım vardı. Aldığım para az olduğu için evimin kirasını veremiyordum. Ben o zaman Akbaba'da sabahtan akşama kadar çalışıyordum. Sizin baş yazınız, Zahir'in hikayesi ve küçük fıkralardan başka Akbaba'nın her sayısının bütün yazılarını ben yazardım. Dipnot Zahir güvenli olmalı. Koleksiyonları açıp bakın. Bir de hesap defterlerinizi açıp bana ne verdiğinize bakın. Haftada 30 lirayla 80 lira arasında para alırdım. Buna karşılık o zaman çıkan TEF mecmuası bir tek yazım için bana 80 lira teklif etti. Kaç kere adam yolladılar. Hatta bir keresinde gelenlerden birini siz de gördünüz. Sizin iyiliklerinizi düşündüm. Her teklifi reddettim. Belki siz de bunu anlarsınız dedim. Hiçbir şey anlamadınız. Siz o zaman yazı başına hiç olmazsa 2,5 lira zam yapsaydınız, ben sonradan dolmuşa yazmazdım. Sizin bana yaptığınız zamlar her sefer çekişmeyle olmuştur. Başka yerlere yazdıktan sonra olmuştur. Ne olur bunu kendiliğinden yapsaydınız. Size kalsaydı ben bugün yine Akbaba'nın bütün yazılarını haftada 80-100 liraya yazacaktım. Bu şartlar altında elbette benim miskin borçlarım olurdu. Sizin hayatınızdaki miskin borçlar yanında benim miskin borçlarımın adı bile olmaz Ziya Bey. Gelelim şu benim için aldığınız borca. Ziya Bey, bunu söylemeniz çok ama çok ayıp. Söylemek istediğim şeyi bana zorla söyleteceksiniz. Siz kendinizi gerçekten çok mu zeki sanıyorsunuz? Beni de çok mu aptal sanıyorsunuz? İnsanların bildikleri bazı şeyleri söyleyememeleri aptallıklarından değil, terbiyelerindendir. Ama bugün size karşı hiçbir terbiyem kalmadı. Artık söyleyeceğim, bunu siz istediniz. Dostunuz olan Kazım Taşkent'e benim iyi bir insan olduğumu, para sıkıntısı çektiğimi söylediniz. O da bana zarf içinde 1.000 lira gönderdi. Bu benim Kazım Taşkent'e olan borcumdu. Siz bana tavassut ile iyilik yapmıştınız. Ben de borcumu Kazım Taşkent'e ödeyecektim. Ama siz parayı sizden almışım gibi elimden senet aldınız. Sonra da bu parayı size ödememi istediniz. İyi ama Ziya Bey, siz o 1.000 lirayı 3,5 seneden beri Kazım Taşkent'e ödediniz mi? Ayıp Ziya Bey, çok ayıp. Siz ödemediğiniz bir parayı bana nasıl ödetmeye kalkıyorsunuz? Hem parayı ödemiyorsunuz hem bana ödetip cebinize atıyorsunuz. Hem arada bana iyilik yapmış görünüp bunu 3 yıldan beri başıma kakıyorsunuz. İster misiniz bütün bunları Kazım Taşkent'e yazayım? İster misiniz bunları ben de sizin gibi herkese ilan edeyim? Ziya Bey, terbiyeyi, saygıyı, enayilik zannetmeyin. İş bu kadarla da bitmiyor. 6-7 Eylül hadisesinden sonra hapisten çıkınca siz bana aynen şöyle dediniz. Borçlarını resimli romanlara karşılık ödersin. Ben de öyle yaptım, ödedim. Siz sonra, hayır ben öyle bir şey demedim diye yalan, evet yalan söylediniz. Haftada 15 lira, evet 15 lira farkı bana çok gördünüz. Ben de bu yüzden Akbaba'dan ayrıldım. Sonra siz ne yaptınız? Siz de 1.000 liralık senedim olduğu için beni icraya verdiniz. Bütün bunları şimdi iyilik diye başıma kakıyor, herkese de ilan ediyorsunuz. Başkasının bana verdiği parayı icra yoluyla benden alacaktınız. Pes Ziya Bey, ben o zaman 1.000 lirayı size verebilirdim, mahsus vermedim. Bakalım Ziya Bey o 1.000 lirayı benden icra yoluyla alacak mı dedim, alırsa utanacak mı dedim. Sonra beni tatlı dilli mektupla Akbaba'ya çağırdınız. Geldim, hiç o 1.000 liranın lafı olmadı. Aradan 1,5 yıl geçti, ben 1,5 aydır Akbaba'ya yazı yazmayınca şimdi yine elinizde senet olduğu için kendi cebinizden çıkmayan, asıl sahibine de ödemediğiniz o 1.000 lirayı bana ödetmek istiyorsunuz. 4. Bana yaptığınız iyiliğin 4. maddesinde gazetelerde ismini ilana başladık. Yavaş yavaş sevilir, okunan, aranan bir imza olmaya başladın dedikten sonra da şunu yazıyorsunuz. Derken İtalya'da dünya birincisi seçtiler. Dipnot. Aziz Nesin 1956 ve 1957 yıllarında 2 kez üst üste Altın Palmiye Mizah Ödülünü kazanmıştır. Sizin söylediğiniz gibi değil, siz benim değil adımı gazetelerde ilan etmek, hiçbir yazımın altına imzamı koymadınız. Titizlikle imzamı koymadınız. Ne zaman ki ben İtalya'da dünya birincisi oldum, ancak ondan sonra yazılarıma imza koymaya, adımı gazetelerde ilan etmeye başladınız. Bunu elbette benim iyiliğim için değil, Akbaba'nın menfaati için yaptınız. Eğer aksi olsaydı ben İtalya'da birinci olmadan önce hiç olmazsa bir tek yazılım altına adımı yazardınız. Siz bunu da yapmadınız. Ziya Bey, benim başarılarım varsa bunda hiç kimsenin en küçücük payı yoktur. Ben kapıları koçlar gibi başımı vura vura açtım. Her başarımdan sonra beni kabul etmek istemeyenler kabul etmek zorunda kaldı. Bu bir türlü güreş gibi oldu. Ben de ayrıca seviniyorum. Adımı yazmayan dergiler, gazeteler benimle röportaj yapıyorlar. Bu onların yenilmesidir. Ama iş bu kadarla da bitmeyecek. Yaşarsak daha çok, daha büyük kapıların önümde açıldığını göreceksiniz. Onun için biz senin adını gazetelerde ilan ettik. Sen de birincilik aldın diye bana iyilik yapmış gibi görünmeyin. Ben sizi adımı gazetelerde ilan ettirmeye mecbur bıraktım. Bana bu bakımdan kimsenin iyiliği olmadı. Avrupa'ya gidişlerinizden birindeydi. Gitmeden 2 gün önce bana, sana ne hediye getireyim diye sordunuz. Ben de size utanarak nasıl olsa gidiyorsunuz. İtalya'daki mizah dergilerine de uğrayacağınızı söylüyorsunuz. Orada benden bahsetseniz de hikayelerimin oralarda basılmasını sağlasanız demiştim. Siz hiç aldırmadınız. Daha o zaman İtalya birinciliği yoktu. Yani kısacası siz benim adımı yazılarımın altına koymaya da, gazetelerde ilan etmeye de, dünya birinciliğini almamdan sonra başladınız. Yalnız 2 kitabım bundan daha öncedir. Akbaba'da imzasız çıkan yazılarım imzalı kitabımla yayımlandı. Kitaba da adımı koymamak olamazdı. 5. Karım Meral'i Akbaba'da tanımış olmamı da sık sık iyilikleriniz arasında sayarsınız. Karımı sizin idarehanenizde tanımış olmam iyiliktir. Ama bu işin bir öncesi bir sonrası var. Meral sizin yanınızda çalışmaya başladı. İlk gün onu yanınıza çağırıp Akbaba'da çalışanların hüviyetlerini ona tanıttınız. Benim için de şöyle söylediniz. Bir de içeride Aziz Nesin var. Kendisi komünisttir, sabıkalıdır. Onunla konuşma, fazla samimi olma. Sonra senin de dosyanı açarlar. Aziz burada benim vesayetim altında çalışıyor. Bu sözler de mi sizin iyilikleriniz arasındadır? Dahası var. 6-7 Eylül'de beni haksız olarak hapise attılar. Cebimde 10 para yoktu. Polisler beni alıp götürürlerken Akbaba'dan alacağım olan 3715 lirayı aldım öyle gittim. Üstelik çocuklarımı da bana göstermemişlerdi. Çocuklarım evde açtı. Siz işte böyle bir zamanda Meral'i Akbaba'daki işinden çıkardınız. Ona ayda 170 lira veriyordunuz, vergisiz. Hiç olmasa bu 175 lirayla çocuklara bakabilirdi. Meral Varlık dergisine girdi, oradan aldığı 500 lira aylıkla bize baktı. Yaşar Nabi benim nişanlım olduğunu öğrenip onu işten çıkarıncaya kadar bu böyle sürdü gitti. Hapse girdiğimden 2 ay sonra da siz haftada 15 lira vererek bana yardım ettiniz. Tabii bu borçları da sonra ödedim. Ah Ziya Bey, ah! Ben hangi insana, hangi cemiyete itimat edeceğim? Ben her şeyden önce kendime itimat ediyorum. Kendime itimadım da hayatımın hiçbir safhasında sarsılmadı. En ezildiğim zamanlar bile çok güzel şeyler yazacağıma inanıyordum. Bugün de öyle. Bütün yazdıklarım, bundan sonra yazacaklarımın değeri yanında daha onda bir bile değil. Bu sözlerim sizin zannettiğiniz gibi enayice gurur değildir. Ben ne yazdığımı, ne kadar yazdığımı, daha neler yazabileceğimi biliyorum. Şöyle yazmışsınız. 6-7 Eylül hadisesi oldu. Felaket. Yakana yapıştılar. Haksız yere biliyorum. Demek haksız yere olduğunu biliyorsunuz. Peki haksız yere olduğunu biliyorsunuz da beni tevkif ettiklerinin ertesi günü Mansur Tekin'e şöyle söylemediniz mi? O yapmıştır bunları. Ben bilirim, yapmıştır. Hadisenin ertesi günü Akbaba'ya gelmiş de fevkalade şeyler oldu demiş. Yapmıştır. Mansur yapmadığımı o gece beraber olduğumuzu söyledikçe siz suçlu olduğunda ısrar etmişsiniz. Ertesi hafta Akbaba'nın kapağı nasıldı? Hakim elini komünistlere uzatmış, suçlu, ayağa kalk diye bağırıyor. Bugün siz benim haksız teklif edildiğimi anlamışsınız. Her zaman her anlayışınızda olduğu gibi bu sefer de geç kalmışsınız. Bugün benim haksız tevkif edildiğimi dünya anladı, siz hala anlamayacak mıydınız? Marifet bunu o zaman anlamanızdı. Olabilir ki Mansur Tekin yalan söylüyor diyebilirsiniz. Önce Mansur Tekin yalan söylemez. Ama ben size başka bir şahit göstereyim. Siz rahmetli Profesör Muzaffer Şevki Yener'e inanırsınız değil mi? İşte Muzaffer Şevki Bey'in bana yazdığı 16-10-1958 tarihli ilk mektubundan şu satırları aynen alıyorum. Beni zat haliniz, belki ismimle tanırsınız. Fakat ben sizi 6-7 Eylül hadisesini takip eden günlerde tanıdım. Bir gün Ada Kulübü'nde oturuyordum. O zaman Yusuf Ziya dostumuz bu hadisenin muhakkak komünistler tarafından yapıldığını ileri sürüyordu. Demişti ki bu taşlı tarlada oturanların çoğu komünist. Onları da bizim Aziz Nesin'in kitapları o taraflarda çok satılırdı ondan biliyorum. O zaman sizin komünistlikten dolayı bilmem ne kadar yatmış olduğunuzu söylemişti. Mektubun sonunda şu satırlar vardır. Siz muazzam vatanperver bir zatsınız. Keşke herkes sizin kadar vatanperver olsa, herkes sizin gibi komünist olsa. Muzaffer Şevki Bey'in el yazısıyla yazılmış olan mektup dosyamda duruyor. Şimdi oldu mu Ziya Bey? Beğendiniz mi? Ziya Bey, ben daha çok şeyler biliyorum ama şimdiye kadar sizin hep iyi taraflarınızı görmeye, kötü taraflarınızı da görmemeye çalıştım. Neden beni bunları açıklamak zorunda bıraktınız? Söyleye söyleye bitiremediğiniz büyük iyiliklerinizden birisi de benim için şahitliğe gitmenizdir. Ah, bu benim herkese uymak uyum yok mu? Sonradan bunu başıma kakacağınızı bildiğim için ben sizi şahit göstermeyecektim. Ama arkadaşlar ısrar ettiler. Sen yalnız kendini düşünme, bizi de düşün dediler. Ben de onlara uydum. Yoksa benim sizin şahitliğinize ihtiyacım yoktu. Sizin de mektubunuzda yazdığınız gibi benim sizin şahitliğinize ihtiyacım yoktu. Nasıl olsa kurtulacaktım. Kurtulmamda da şahitliğinizin hiçbir tesiri olmamıştır. Bunu iyilik diye en az 20 kere başıma kalktınız. Ziya Bey, size hayatınızda hiç kimse şahitlik etmedi mi? Bunu karıma, arkadaşlarıma, yüzüme karşı bana kaç kere söylediniz? 3 mektubunuzda da bana yazdınız. Ziya Bey, bu kadar küçük bir hareketi insan iyilik diye söylemeye sıkılır. Ben size siz hastanedeyken ziyarete geldim diye söylesem, bunu başınıza kaksam, ne kadar büyük ayıp, sizin şahitliğinizi sık sık iyilik diye ileri sürmeniz ondan bile ayıp. Ben şunu anladım ki sizinle hiçbir zaman dost olunmaz. Siz dostlukları iten bir insansınız. Ne istiyordunuz benden de bana o mektubu yazdınız? Ben size ne yaptım? Neden bunları yazmak zorunda bıraktınız beni? Görüyorsunuz ki bu mektubumu artık aramızda hiçbir münasebet, en küçük bir dostluk kalmamak üzere yazıyorum. Çünkü benim dostluklarım sizinkiler gibi hesaba dayanmaz. 6. Benim için Sıtkı Yırcalı'ya telefon etmişsiniz. Onun vasıtasıyla Hicabi Dinç beni rahat bırakmış. Teşekkür ederim. Suçum mu vardı da beni korudular? Keşke suçum yokken hapse gireydim de bunu başıma 2 kere kalkmayaydınız. Ama bütün bu 6 maddede saydıklarınızın hiçbirini inkar etmedim. Onları iyilik diye kabul ettim. O iyilikleri de ödemeye çalıştım. Herkese de iyi adam olduğunuzu söyledim. Başka ne yapabilirdim? Bana iyilik yaptınız diye size köle mi olacaktım? İyiliklerinizi 6 maddede saydıktan sonra yine madde madde size yaptığım kötülükleri sıralıyorsunuz. Onlara da cevap vereceğim. 1. Şöyle diyorsunuz. İlk fırsatta ihanet ettin. Dolmuş mecmuasına yazı yazdın. Dolmuş benim rakibimdi. Dolmuş mecmuasına yazı yazmakla size ihanet etmişim. Çünkü Dolmuş sizin rakibinizmiş. İyi ama ben sizin ortağınız değilim ki. Akbaba'dan kazandığınız parayı beraber mi paylaşıyoruz? Yoksa Akbaba'nın satışı arttıkça siz de benim yazı paramı arttırıyor musunuz? Akbaba'nın satışı 200 eksilse hemen ahvaha başlar, önümüzde 100 kere hesaplar yapar, hepimizi toplar, fikir danışırsınız. Ama Akbaba 1000, 3000, 5000 artınca hiç sesiniz çıkmaz. Şu yazarlara, karikatüristlere de parça başına 2,5 lira zam yapayım demezsiniz. Ziya Bey, siz herkesi sahiden enayi mi zannettiniz? Dolmuş'a yazı yazmayacakmışım. Ya ne yapacaktım? Benim evimde o zaman 5 kişi vardı. O 5 kişiyi ben sizin yazı başına verdiğiniz 20 lirayla mı geçindirecektim? Siz o zaman büyük yazılara 20 lira verirdiniz. Bunun da 3 lirası vergi olarak kesilirdi. Dolmuş benim o zaman her yazıma 75 lira verirdi. Üstelik siz ben tefe yazmadığım, tekliflerini reddettiğim, bunu da size söylediğim zaman benim yazı ücretime 5 kuruş zam yapmadınız. Ben size nasıl güvenebilirim? Dolmuş'a yazı yazmayacaktım. Beni istediğiniz gibi kullanacaktınız, öyle mi? Size şunu da söyleyeyim ki ben o zaman Dolmuş'u çıkaranlara, bugün karikatür ve taşı çıkaranlara şöyle demiştim. Bunu biliniz, benim için Akbaba her şeyden önce gelir. Ben en iyi yazılarımı oraya yazarım. Size ancak vakit buldukça daha az iyi yazılar verebilirim. İşte bu mektubum elinizde vesikadır. İstediğinize sorun. Ben bugüne kadar böyle söylemiş miyim, söylememiş miyim? Dahası var, ben aynı sözleri akşam gazetesine de söyledim. Söylediğim gibi de yaptım. En iyi yazılarımı en az para aldığım Akbaba'ya yazdım. Yazılarımı seçer, iyilerini Akbaba'ya verirdim. 40 yılda bir başka dergiye iyi yazı verdiğim olursa Akbaba namına kıskanırdım. Siz benim yerimde olsaydınız böyle yapar mıydınız? Benim etim ne, budum ne, sizin iyiliklerinizi daha başka nasıl ödemeye çalışacaktım? 2. Size yaptığım ikinci kötülük de Kemal Tahir'le yayın evi kurup mizah kitapları çıkarmammış. Dipnot düşün yayın evi. İnsaf edin Ziya Bey, siz kendi yaptıklarınızı külliyen unutuyorsunuz. Bu kadarı da olmaz. Ziya Bey, ben sizden o zaman neden ayrıldım? 2 sebeple. A. Borçlarımın resimli romanını ödememi söylemiştiniz, sonra bunu söylemedim dediniz. B. Bana haftada 15 lira zammı yapmam dediniz, hem de ne sert, ne kaba şekilde. Kendi yaptıklarınızı, haksızlıklarınızı, kabalıklarınızı unutuyorsunuz. Haftada 15 lira zam bana çok muydu? 3 ay sonra haftada 15 değil 50 lira zamla yazılar yazdırdınız bana. Benim o zaman Akbaba'dan ayrılmaya hiç niyetim yoktu. Ama %1000 haklı olduğum haftada 15 lira zam mı yapmayınca ayrılmak zorunda kaldım. Ayrılınca ne yapacaktım, neyle geçinecektim? Bir yayın evi kurmak zorunda kaldım. Kemal Tahir'le ortak oluşum benim enayice insan sevgimden ileri gelir. Kemal Tahir o yayın evine ne bir kuruş sermaye koydu ne de bir tek saat gelip çalıştı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bana arkadaşlığa sığmayan muamelelere başladı. Yani arkadaşım Kemal Tahir, patronum Yusuf Ziya'dan daha çok beni istismar etti. Yayın evini Kemal Tahir'in üstüne yapmış olduğum için ben de ayrıldım. İşin aslı budur. Dipnot. Nasıl olduğunu bilmediğim bir biçimde düşün yayın evi daha sonra Aziz Nesin'in olur. Aziz Nesin bana özel konuşmalarımızda asıl sorunun Kemal Tahir'in kitaplarının satmaması olduğunu söylemiştir. Demek size mizah yayınları yapmakla da kötülük ettim. Çünkü sizin mizah yayınlarınız vardı. Siz de Ziya Bey hiç mi insaf yok? Ziya Bey, Akbaba'nın mizah yayınlarını siz kurmadınız, ben kurdum. Hem de size ne diller dökerek. Ayda bir mecmuasından her ay 5-600 lira zarar ettiğinizi söyleyip duruyordunuz. Ben de size mizah yayınları yapalım diyordum. Sizi aylardan sonra ikna edebildim. Bana kitap sekreterliği olarak ayda 100 lira veriyordunuz. Ayda 2 bazen 3 kitap çıkarıyordum. Kitapların seçilmesi, basılması, tashihi, her iş bu 100 liranın içindeydi. Kendi kitaplarımdan da bana 210 lira, çok sonraları 300 lira, iki kere de 350 lira verdiniz. Benim kitaplarım 8000 basılıyor ve 8 tane kalmıyordu. Yani Ziya Bey, siz bu işleri biliyorsunuz da ben bilmiyor muyum? Ben hiçbir şey bilmiyor muyum? Dahası var, size 3 ciltlik mizah antolojisi yaptım. Bunun için bana kuruş para vermediniz. Üstelik bunlar için para istediğim zaman, aman aziz, onlara da mı para verecektim diye şaştınız. Benimle alay ettiniz, hiç sesimi çıkarmadım. Bu 3 cilt antolojiyi ayda verdiğiniz 100 liranın içine kattınız. Ziya Bey, siz 40 yıllık yazarsınız. Antolojilerin bedava yapıldığı nerede görülmüştür? Siz hiç hayatınızda kimseye bedava antoloji yaptınız mı? Bütün bunlarda hep siz haklısınız, biz de haksızız. Demek size göre size yaptığım ikinci kötülük mizah kitapları çıkarmaktır. Ya ne yapacaktım? Her birinden 3000-4000 lira kazandığım kitapları size 300 liraya verecektim. O zaman iyi insan olacaktım. Ben 2,5 yıldan beri kitaplarımdan kazandığım parayla evimi geçindiriyorum. Kaldı ki ben yine kitap çıkarmayacaktım. Hep sizin yanınızda çalışmak kararındaydım. Ama durmuyorsunuz ki, hep hakaret, hep kabalık. Niçin? Neden? Yanınızda çalıştırdığınız herkesi ihya ediyorum sanıyorsunuz. İyi ama onlar yanınızda çalışmasa siz ne yaparsınız? Siz onları ihya ediyorsunuz, onlar sizi ihya etmiyorlar mı? Siz kimseye havadan 5 kuruş vermezsiniz. Sizde merhamet diye de bir şey yoktur. Bütün bunları yalnız ben değil, herkes bilir. Belki şimdiye kadar size söyleyen olmamıştır. Ben de söylemek istemezdim. Kendiniz istediniz. 38. ayrımın sonu. Sayfa 556.